Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hukuk Saati TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Kadriye Şenel hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatimiz 14.40'ı gösterene kadar beraberliğimiz sürecek. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. İlk bölümde Almanya'da yabancılar yasasının değişmesi gündemde. Son bölümde yabancıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırıcı bir yasa hazırlanıyor. İşte bu durumun nedenlerini konuşacağız. Telefon hattımızda Almanya'dan gazeteci Mehmet Can Bulat bizlerle birlikte olacak. Ve ikinci bölümde vasiyetname konusunu işleyeceğiz. Avukatlar Bedrettin Can Bulat ve Eyüp Sabri Can Bulat bizlerle beraber olacaklar. Türkiye'de vasiyetnameler nasıl yapılır ve hukuki sonuçları nelerdir? Vasiyetnameyi kimler yapabilir? Emekli maaşı ya da emekli ikramiyesi vasiyet yoluyla birine bırakılabilir mi gibi pek çok sorunun yanıtını alacağız. Gazeteci Mehmet Can Bulat telefon hattımızda. Sayın Can Bulat, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Almanya Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yılbaşı gecesi Köln kentinde yaşananların ardından yabancıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırıcı bir yasa hazırlığı içerisindeler efendim. Bu yeni düzenlemenin kapsamından konuşmak istiyoruz. Ve sayıları yüz binleri bulan sığınmacıların hayatı nasıl etkilenecek?
Teşekkür ediyorum. Aslında bu konuyu elbette Almanya'da yaşayan dinleyenlerimiz yakından takip ediyordur. Onlar için kısmen belki tekrar olabilir ama bugün çok yeni gelişmeleri de aktarmak isterim. Fakat bunun yanı sıra da bizi Almanya dışından izleyenler, dinleyenler için de kısa bir özet yapmakta yarar görüyorum. Öncelikle mülteci konusu Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin ve özellikle de bu topluluğun motor gücü konumunda olan Almanya açısından çok hassas bir konum. Biliyorsunuz 1933-45 yılları arasında dünya, Almanya, Avrupa kıtası, kıta Avrupası büyük bir Hitler faşizm dönemini yaşamıştı. Ve oradan da çok sayıda, yani 5 milyonu aşkın insanın toplama kamplarında öldüğünü düşünürsek ve çok sayıda insanın da yaşamını kurtarmak için başka ülkelere, hatta bunlar içerisinde genç Atatürk Cumhuriyeti'nin kabul ettiği Cumhuriyet devrimlerine öncülük eden, katkı sunan, omuz veren çok sayıda Alman bilim adamını da dikkate alırsak, Hitler döneminden sonra kurulan Almanya'da yasalar, anayasa, özellikle sığınmacı ve mülteciler konusunda inanılmaz boyutta bir hassasiyet ve hoşgörü sergiliyor. Bunun da geçmişini az önce özetledim. Hitler faşizmine kadar uzandığı için, bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için. Aynı olayların dünyanın değişik coğrafyalarında yaşadığı da dikkate alınırsa, Almanya özellikle 60'lı yıllardan sonra göç veriyordu bir zamandan mülteci bağlamında. Daha sonra ise işçi göçünün yanı sıra da mülteci almaya başladı. Özellikle 80'li yıllarda Türkiye'nin o dönemin koşullarında çok sayıda mülteci gelmişti. Bu eğilim daha sonra değişti ve Orta Doğu coğrafyasında kaynayan Afrika ülkelerindeki olaylar, hatta Latin Amerika ülkeleri, kısmen İspanya'daki o faşizm döneminde dikkate alırsak Almanya son 60 yılını inanılmaz boyutta sığınmacılarla geçirdi diyebiliriz. Güncele dönecek olursak özellikle Orta Doğu coğrafyasında, Yemen'de, Fas'ta, Irak'ta ve son dönemlerde Libya'da yaşanan acı gelişmeler ister istemez göç sürecini yine ön plana çıkartmaya başladı. Nedense Avrupa ve özellikle Almanya mülteciler açısından da çok özellikli bir bölge olarak görülüyor. Ben öyle inanıyorum ki çok sistematik biçimde bu dünyada yaşayan insanlar, günümüzün sosyal erişim ve iletişim imkanlarını da dikkate aldığımızda özellikle Almanya'nın sığınmacılar ve mülteci yasası konusunda çok hassas olduğunu, geniş imkanlar tanıdığını çok yakından biliyorlar. Hatta bu ülkede yaşayan Almanlardan ve yabancılardan daha fazla da bugün kaynayan coğrafyada yaşayan insanlar, vatandaşlar kendi hayatını, ailesinin geleceğini kurtarmak için Almanya'yı hedef olarak görüyorlar ve gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Son Suriye'den gelen mülteci göçünü, ağırlıklı Suriye'den gelen mülteci göçünü dikkate alırsak, yılbaşı öncesinde başlayan bu sürece Almanya'nın Başbakan Merkel öncülüğünde kapıları açması, kamuoyunun bir ölçüde bunlara yardımcı olması, güzel bir ev sahipliği sergilemesi, halkın küçük köylerde dahi seferber olarak resmi makamların bu altyapı çalışmalarına, proje hazırlamalarına katkı sundu. Yiyecekler götürdüler, elbiseler toplandı. Bu insanlara yardım oldu. Fakat neden oldu, nasıl oldu bilinmez. Türkiye'de de bu konu çok yaygınlaştı. Silvester, yani yılbaşı gecesi Köln'deki meydanda yaşanan ve sözde Alman kadınların eğlence sırasında Suriyeli ve mülteci göçmen gençler tarafından cinsel tacize uğradığı yolundaki söylemler ayyuka çıkmaya başladı. Bir gecede yayılan bir haber, kısa böyle karanlık görüntüler bütün Almanya'yı sardı ve bir anda da mülteciler konusunda Almanya'nın tavrı değişti diyebilirim özetle. Ve özellikle yılbaşı öncesinde mültecilere kapıları açan ve 1 milyon mülteci alacağı yönünde olumlu mesajları dünyaya yayan ve bir anlamda kurtarıcı Meryem Ana gibi resmedilen Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel ötelenmeye, kötülenmeye, dışlanmaya ve aşağılanmaya başlandı. Ve biraz da medyanın etkisiyle kamuoyunda inanılmaz ölçüde bir imaj kaybetti Almanya Başbakanı Bayan Merkel. Ve bu çıkıştı, bu dar boğazdan çıkmak için de bir uzlaşı yolu aradı. Ve nitekim bu uzlaşı yolu içerisinde de dün gece, az önce gelen bir habere göre, dün gece bütün eyaletin, 16 eyaletin başbakanlarıyla bir toplantı yaptı. Saatler süren, gece yarısına kadar devam eden bu görüşmeden çıkan sonuçları ilk defa buradan duyurmuş oluyoruz. İkinci mülteci paketi adı altında bir paket hazırlanmış. Ana hatlarıyla aktarmaya çalışacağım zamanımızı fazla zorlamamak için. Bu uzlaşma paketi aslında Merkel'i, Bayan Merkel'i yemek için, istifa ettirmek için, hatta kendi partisi içindeki belli grupların bile ağzına bir parmak bal çalar nitelikte. Öncelikle sığınma başvuruları yapılıyor ve bunlar bir an önce hızlandırılacak ve duruma uygun görülmeyenler, reddedilenler derhal sınır dışı edilecek. Reddedilenlerden belli durumda olanlara belki bir süre daha kalmasına göz yumulabilecek. Gittiği zaman ülkesinde ölüm tehlikesi kendisini bekliyorsa gibi gerekçelerle bunlara da göz yumulabilecek. Ancak suç işleyen ve Almanya'daki yasalara karşı duranlar, aykırı hareket edenler istisnasız ve hiçbir hukuk yolu kapalı olmak koşuluyla sınır dışı edilecekler. Fakat burada bir de bunların masrafları söz konusu. Bunları uçakla veya başka şekilde başka bir ülkeye, geldiği ülkeye geri göndermesinin masraflarını kim karşılayacak? Normal koşullarda uygulamaya göre sığınmacıların kendi parasından karşılaması gerekiyor. Fakat cebinde para yoksa bu sefer eyaletler veya yerel yönetimler bunu üstlenmek zorunda. Fakat son zamanlarda devletin, eyaletlerin ve yerel yönetimlerin bütçesine ağır yük getirdiği görülünce sınır dışı işlemlerinde bir duralma gözlendi. Bu da bir paradoks, çelişki olarak tanımlayabilirim. Entegrasyon konumlarına ağırlık verilecek deniyor. Toplumsal sorumluluk olarak görecek bunların topluma uyumları. Bu arada tabii federal hükümet entegrasyon projeleri konusunda gelen mültecilerin topluma uyumlarını hızlandırmak için bir hareket serbestliği tanıyacak ve inanılmaz ölçüde, yani milyarlarca euro eyalet ve yerel yönetimlerine Merkel hükümeti tarafından yardım yapılacak. Bu arada son önemli bir notu da aktarmak istiyorum. Başvurusu kabul edilen mülteci veya sığınmacı adaylarının anayasal hakları da var. Eğer bir kişi buradaysa ikinci dereceye kadar çekirdek aile üyeleri aile birleşimi yoluyla Almanya'ya gelme hakkı kazanıyor. Şu andaki uygulama böyle. Fakat dün gece varılan bir uzlaşıyla yasa hızla değiştirilecek ve özellikle sığınma başvurusu kabul edilenlerin aile birleşimine 2 yıl bekleme kotası gelecek. Yani bu kişilerin aile birleşim hakkı ancak bugünden farklı olarak 2 yıl sonra başlayacak diyebiliriz. Bu arada çok ilginç bir nokta daha var. Avrupa Birliği'ne, yani Avrupa toplumuna üye ülkeler 2016 ve 2017-2018 için kabul edeceklerini açıkladıkları belli sayıda mülteci kotaları var. Yani oransal olarak kendilerine biz bu kadar mülteci alıyoruz diyebiliyorlar. Bu Avrupa Birliği'ne üye ülkeler bizzat örneğin Lübnan'daki veya Türkiye'deki, Antep'teki, Hatay'daki, Urfa'daki sığınmacı kamplarına giderek oradan istedikleri mülteciyi seçebilecekler ve kotaları çerçevesinde bunları kendi ülkelerine getirecekler. Bu seçimde öncelikle aile birleşimi kapsamına girenler öncelik hakkı olacak da deniyor. Son bir notum daha var. Mevcut göçmen gençlerin, nasıl söyleyeyim, bunların Almanya'daki meslek eğitimlerine de ağırlık verilecek. Çünkü biliyorsunuz Almanya sanayiyle yaşayan bir ülke. Taze kan bulmakta zorluk çekiyor. Sistemin devam etmesi için de bu gençlerin mutlaka bir şekilde topluma hızla kazandırılması, dinamik güçleri bağlamında Almanya'nın emeklilik sisteminde, bunu ben söylüyorum, güvence altına alınması lazım. Bu gençlerin bir meslek sahibi yapılıp tekrar ekonomiye kazandırılması isteniyor. Yani 2 yıllık bir kısa eğitimden sonra bu mülteci konumunda bakılmaksızın Almanya'daki bu çocuklara ikamet hakkı da tanınacağı söyleniyor. Bilmiyorum, zamanı fazla zorlamak istemedim. Özetle durumu böyle aktarmış olalım.
Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere Sayın Can Bulat aktardıklarınız için.
Rica ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Herhalde önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz yabancılar yasasındaki değişimin sonuçlarını. Değil mi? Şüphesiz ki daha iyi göreceğiz ve tekrar değerlendirmelerinizi de almak isteriz Sayın Can Bulat. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Almanya'dan bağlandı gazeteci Mehmet Can Bulat telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Türkiye'de vasiyetnameler nasıl yapılır ve hukuki sonuçları nelerdir? İşte bu haftaki konuğumuz Avukat Bedrettin Can Bulat ve Avukat Eyüp Sabri Can Bulat. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Peki. Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bu bölümde sorularınızı bekliyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta yoluyla da bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. hukuksaati@trt.net.tr. Bedrettin Bey, sizinle başlayalım.
Hay hay.
Vasiyetname nedir? Dilerseniz genel bir tanım yapalım ve çeşitlerini de soralım hemen.
Hay hay. Şimdi İpek Hanım, vasiyetname ile nasihatname karıştırılıyor. İnsanlar hakikaten diyorlar ki biri rahmetli olacağı zaman işte bazı arzuları var, şunu yapın bunu yapmayın dedi filan gibi düşünülüyor. Ama vasiyetname aslında hukuken çok ciddi bir müessese. Bizim medeni yasamızda 20'nin üzerinde madde var vasiyetname ile ilgili. Vasiyetname aslında bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını veya yapılmamasını istediği son arzular. Kısaca bu. Yani insanlar diyor ki ben öldükten sonra şunlar yapılsın, bunlar yapılmasın. Dışarıdan da kolay zannediliyor da ben çok vasiyetname yaptım. Hala da yapıyorum 30 senedir. Vasiyetname yapacak insan İpek Hanım yazıhaneye gelip şimdi son vasiyetini yazarken öyle zor oluyor ki çoğunun gözleri yaşarıyor. Ne kadar zor bir duygu hakikaten, düşünebiliyor musunuz? Ve bir de şu var, insanlar hayatı boyunca biliyorsunuz çalışıyorlar, çabalıyorlar, mal alıyorlar, mülk alıyorlar ama bu aldıkları malları, mülkleri hiçbirini ahirete götürme diye bir imkanları yok. Yani öyle bir kargo şirketi kurulmadı. Verin malı mülkü biz oraya götürüyoruz deseler kimse vasiyetname yapmaz. Onun için burada kaldığı için bunlar yapılıyor. Uzatmayalım ama bu miras konusunda o kadar çok davalar çıkıyor ki İpek Hanım, mahkemelerde insanlar yıllarca uğraşıyorlar bunu çözmek için. Neden? Usulüne uygun bir vasiyetname yapmadıkları için. Yasada bununla ilgili usuller var. Ona dikkat etmek lazım. Geçerli bir vasiyetname. Bir de kısaca vasiyetnamenin çeşitleri de var. 3 çeşittir. Bir tanesi sözlü vasiyetname, ikincisi yazılı vasiyetname, üçüncüsü de resmi noterde yapılan vasiyetname. Uzatmıyorum. Sözlü vasiyetname çok istisnaidir. Deprem olmuş, asker yaralanmış, ölmek üzereyse o şekilde yapılan bir vasiyetname. Öyle her zaman yapılmaz. El yazısı vasiyetnamede gerçekten vasiyetname yapanın kişinin elinin yazısı olması lazım. Daktilo öyle olmaz. Onun da biraz şekli şartları var. Bir de en çok yapılanı noterlerde yapılan resmi vasiyetnamedir. Kısaca ön bilgi olarak bunları verebiliriz efendim.
Efendim peki vasiyetnameyi kimler yapabilir ve vasiyetname tanzim edilirken kimler şahit olamaz? Vekaletname yoluyla da vasiyetname yapılabilir mi diye hemen sorularımızı sıralayalım evet. Sabri
evet.
Bey'e.
Şimdi artık dizilerde de bu şeyler dünyadan mal götüremediğimize dair karineleri olaylar şeklinde birçok dizide görüyoruz değil mi? Mesela Osmanlı'da meşhur kanununu vasiyeti işte elimi dışarıda tabutun dışına koyun ki hiçbir şey kanunu bile boş gitti bu dünyadan desinler. Bir tek Mısır'da işte firavunlar kendileriyle beraber eşyalarının gömülmesini talep etmişler ama onu da bugün bizim defineciler artık dünyanın çeşitli müzelerinde ya da lüks yerlerinde sergiliyorlar. Öyle olunca vasiyetname bence günümüzde medeni hukuk içerisindeki en önemli konulardan birisi. Neden? Evliliklerde olsun, ister bekar yaşamada olsun, insanların gayesi dünyada bir mal edinme haline geldi. Yani yaşam gayesi bu olunca yaşam bitiyor ama mal edinme gayesinin sonucunda elde ettiklerimiz bitmiyor. Böyle olunca biz hemen hemen bir de artık çok çabuk akıllanır hale geldik. Ben bakıyorum yeni doğan çocuklar bizim çocukluğumuza göre oyun refleksleri ve algı yetenekleri çok daha gelişmiş. Öyle olunca kanun demiş ki 15 yaş bu iş için önemli bir yaş. 15 yaşı bitiren temiz kudretine de sahip herkes yapabilir. Temiz kudretine sahipliği bir tartışma konusudur. Yani aksi olan bir karineyi iddia etmek. Ama 15 yaşı geçtiyse ve bırakmaya değer bir malınız olduğu iddiasındaysanız o zaman artık vasiyeti yapabilecek en azından kanunen durumda değil. Kanunen bu durumdasınız. Rüşt o yaşını medeni kanun 18 olarak öngörürken vasiyetnameler için 15 yaşı yeterli görmüş. Bu önemli bir ayrım. Evli kadınlar bizi yurt dışında dinleyen bayanlarımız hani Anadolu kültüründe kocama bir sorayım vardır ya ben bilmem kocam bilir. İşte bu ben bilmem kocam bilir ya da kocama bir sorayıma ihtiyaç olmadan yapabileceğiniz bir hukuki işlemdir vasiyetname. Hiç kocanızın haberi de olmayabilir. Hatta Allah ömür versin ama vefatınızdan sonra o ben bilmem kocam bilir vasiyetname yoluyla ondan mahrum bıraktıysanız o zaman hakim huzurunda artık kocanız sizin onu çok sevmediğinizi de bilebilir. Evet. Öyle olunca vasiyetname yapılmasında geniş ölçüler kullanmış kanunumuz. Önemli. Evet. Devamı var.
Tam bu noktada tekrar evet. Bir iletişim yollarımızı hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz iki tane hukuksaati@trt.net.tr üzerinden bizlere ulaşabileceğiniz gibi avukatlarasor.blogspot.com adresinden de sorularınız varsa iletiniz. Bizler buradayız, sorularınızı yanıtlayacağız. Avukat Bedrettin Canmolat, Avukat Eyüp Sabri Canmolat bu haftaki konuklarımız. Vasiyetname konusunu işliyoruz dedik ve devam edelim yeni bir soruyla.
Vekaletnameyle yapılabilir mi demiştiniz galiba.
Evet, evet.
Evet, onu atlamayalım. Vekaletname. Şimdi vasiyetname düzenleme hakkı kişinin sıkı sıkıya kendisine bağlanmış bir hak. Öyle olunca bir hukukçuya, avukata ya da tanıdığınız herhangi birine bunu benim adıma yap deme şeklinde olamaz. Evlilik de böyledir mesela. Boşanma için bir avukata beni boşa diye vekalet verebilirsiniz ama git benim yerime muhterem bir evlen diyemezsin yani. Öyle olunca şimdi bu ikisi çok önemli akılda kalsın. Vasiyetnameyi bir hukukçuya hazırlatmakta fayda vardır ama bir hukukçu sizin adınıza düzenlemez. Yani gidip de sizin adınıza imza atmaz. O yüzden son söz bu konuda temsilcilik geçerli değil. Aklınızda bulunsun. Ama yani hukukçuyu hazırlatmakta fayda olduğu kesin. Çünkü hukuki bir iş. Yani eksikleriniz olabilir. O yüzden bir kere resmi düzenlemek
geçerli
de zaten.
Geçerli olması için de zaten fayda var.
Evet.
Peki Bedrettin Bey, vasiyet yapan kimse yaptığı vasiyetten vazgeçebilir mi? Veya evet. Tamamen, kısmen değiştirebilir mi?
Evet, bu çok önemli. Pekala nedeni şu, insanlar örnek verelim şimdi. Diyelim ki 30 yaşındaki bir insan, hatta 15 yaşında bile yapabilir dedi Sabri evet. Bey. Vasiyetname yaptığını düşünün 20 yaşında, 25 yaşında. Yani ne olacak, ben bir vasiyetname yaptım artık bir daha değişmez diye düşünürse o zaman vasiyetname yapmaz. Ne yapar? Ömrünün son günlerini bekler. O da doğru olmaz. Onun için vasiyetname gerçekten her zaman değiştirilebilir. Telefon mu varmış efendim?
Telefon var, evet.
Evet, onu alalım sonra kaldığımız yerden devam edelim
tabii
efendim.
Tabii ki. Bursa'dan Kemal Bey bulunuyor hattımızda. Kemal Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Sesi biraz yükseltelim efendim. Buyurun
efendim,
Kemal Bey.
Hemen sorunuzu alalım Kemal Bey, buyurunuz.
Vasiyetname ile oğlumu miras hakkından mahrum edebilir miyim?
Evet, sorunuz bu öyle mi efendim?
Evet efendim.
Peki sorunuza cevap vereyim hemen efendim. Müsaade edin. Siz lütfen radyodan dinleyiniz. Kemal Bey'in sorduğu soru gerçekten çok önemli. Bizim bugün anlatacağımız konular içinde de vardı. Şöyle bir şey var. Şimdi yasada mirasçılar var biliyorsunuz. Mirasçılar bazen o mirası hak etmiyorlar İpek Hanım. Mesela örnekler vereyim.
Hayır, siz evlat
oluyorsunuz. Ben mübalağa etmiyorum ama yaklaşık 35 yıldır vasiyetname yapıyorum. Yine mübalağa etmeyeyim. Bu vasiyetnamelerin yaklaşık 1/3'ü, yaptıklarımın 1/3'ü mirastan mahrum etme sebebiyledir. Uzamasın, süremiz kısalamam. Örnek verirsem daha net anlaşılır. Mesela bana gelenlerin çoğu diyor ki, Bezettin Bey diyor, örnek veriyorum. Benim 4 evladım var diyor. İkisi hayırsız diyor. Ne yaptı diyorum hayırsız olarak. Efendim diyor, bana hakaret ediyor diyor benim evladım. Bana sövüyor diyor. Bana karşı dava açtı diyor. Ben hastalandım, ameliyat bakmadı, oldum, bana geçmiş olsun demeye gelmedi diyor. Bayramda seyranda gelmez diyor. Örnek veriyorum.
Haklı gerekçeleri tabii var yani.
Veya kardeşler arasında çok oluyor. Diyor ki mesela, yine bir örnek verelim. Bezettin Bey diyor, biz 3 kardeşiz.
Çocuk yok.
İnanın diyor, çocuk da olmadı. Evlenmedik de diyor. Benim 3 kardeşin ikisi diyor, 35 senedir inanın diyor, birbirimizi görmedik diyor. Vallahi diyor, aynen böyle yemin ediyor. Yolda görsek birbirimizi tanımayız diyor. Ama diyor, bana mirasçı uzaktan da haber gönderiyor diyor. Ölürse nasıl olsa malı bana kalacak diyor diyor. Ben bunu mirastan mahrum etmek istiyorum. Çünkü hak etmiyor diyor. Haklı. Şimdi Kemal Bey'e gelecek olursak, eğer böyle gerçekten geçerli sebepleri varsa noterde yapacağı sözleşmede, bu vasiyetnamede niçin bunları mirastan mahrum etmek istiyor? Teker teker yazıyor. Biz yazıyoruz. Mesela şu tarihte bana küfretmiştir. Şu tarihte şöyle dava açmıştır. Ben hastalandım, şu tarihte gelmedi. Şöyle haberler gönderiyor diyor. Bunları yazarsa o zaman mirastan mahrum edebilir. O da öldükten sonra itiraz edebiliyor. Diyor ki sayın hakimim diyor, büyütmüş diyor. Mesela uzattım belki ama bir davamızda da olmuştu o. Diyor ki bir babası, ben evlenme dediği bir çocukla evlenmiştir. Kız da itiraz ediyor. Diyor ki müsaade etsin diyor. Yani benim evlenmeme baba olarak hani nasihat edebilir filan ama beni hayır evlenmesin diye yasak edip bir de beni mirastan mahrum edemez diyor. Onun için buna dikkat etmek lazım. Mirastan mahrum edilebilir. Yeter ki usulüne göre yapılsın. Bunu da bir hukukçu yaparsa hata yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü ilgili kuralları var.
Sevk maddelerini koyuyor.
Kemal Bey'e de teşekkür ediyorum. Güzel bir soru gerçekten. Çok insanın kafasını kurcalayan bir soru. Özür dilerim, devam edeyim kaldığım yerden.
Başka süremiz sorular kısıtlı. İçin telefonumuzu bir daha verelim.
Tamam. Tekrarlayalım telefon numaralarımızı. +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21 bizlerin telefon numaralarımız.
Evet, bununla beraber avukatlara sor blogspot.com'a yayın haricinde de tabii, gece gündüz soruları gönderebilirler. Evet, biz oradan sırayla
hemen
cevap veriyoruz.
Kısaca tekrar cevap vereyim. Sorunuz tabii. Vasiyetname değiştirilebilir mi demiştiniz. Her zaman değiştirilir. Örnek veriyorum, ben bugün vasiyetnameyi yaptım noterde. Gece yattım, olur. Düşündüm, rüya gördüm. Dedim ki ya şurası eksik oldu, burası fazla oldu. Bir gün sonra giderim, ne yaparım? Vasiyetnamemi değiştirebilirim.
İptal edebilirim.
Evet, iptal edebilirim, kısmen değiştirebilirim. 3-5 sene sonra değiştirebilirim. Uzatmayın, vasiyetname aynen bal mumu gibidir İpek Hanım. Sürekli şekil verebilirsiniz. Yeter ki yaparken yine noterde yaparak nereyi iptal ettiniz, nereyi etmediniz, hangi noterin vasiyetnamesine oraya bir bağlantı falan kuracaksınız. Her zaman yapılabilir. Bu tarafını ben çok seviyorum. Bu demek değildir ki her gün şiir yazar gibi bir vasiyetname olmaz da, ama şartlar değişebilir. Muhakkak. Hemen ona da bir örnek vereyim. Ben İzmir'den bir hanımefendi evladını böyle mahrum etmişti. Çok kötü şartlardaydı. İnanın 6 sene sonra geldi hanımefendiyle eşi, dedi ki Bezettin Bey dedi, biz çocuğumuzu vasiyetten, mirastan mahrum etmiştik dedi. İnanın dedi, Allah inandırsın, o kadar güzel değişti ki dedi, bizim çocuğumuz dedi tam istediğimiz çocuk oldu. Artık bu vasiyetname ona haksız olur dedi. Düzeltelim dedi, düzelttik. Uzattım Sabri Bey'e, devam.
Çok açıklayıcı evet. Oldu ama. Evet. Gerçekten güzel oldu.
Öyle örnekler yaşıyoruz efendim, çok.
Şimdi Sabri Bey'in sorusuna geldik. Efendim, bir kimse vasiyetname yoluyla emekli maaşını ve emekli ikramiyesini istediği kimseye bırakabilir mi? Evet. Herhalde bu da çok sorulan,
biz
sık
dinleyenler ve
bir
emekli
durum.
Maaşını bırakabilir miyim diye soranlar var yurt dışında. Bize de sık yayınlarda gelen sorulardan bir tanesi bu. Şimdi bu emekli maaşı ve emekli ikramiyesi, emekli sandığı kanununda belirtilen özellikleri olan şahıslara veriliyor. Bunlar mirasa dair haklardan değil. Yani sizin kendi kişisel haklarınızdan. Öyle olunca vasiyet yapanın mal varlığında işte evi, arabası, ne bileyim gayrimenkulü, devre mülkü, başka şeyleri olabilir. Bunları bir yasal şarta bağlı olarak verebilir ama onun dışındaki bu paraları mirasçının tasarruf hakkı yok. Niye? Çünkü bu kanunla düzenlenmiş bir hak. Kanunla düzenlenmiş bir hak olduğu için bunu ancak emekli ikramiyesi tahakkuk etmiş ve Muris'e ödenecek bir hale geldiyken o zaman bir miras söz konusu olursa öyle alabilir. Onun dışında emekli maaşını miras olarak
alamaz. Sami Bey orada zaten kanunda ne diye başlıyor? Diyor ki hak sahipleri diye başlıyor. Yani evet. Öyle mirasçı falan diye başlamıyor. Hakkın sahiplerinin de şartları var. Onun için geçerli değil. Evet.
Evet. Değerli dinleyicilerimize bir kez daha iletişim yollarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Hukuka dair sorularınızı bekliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Avukat Bedrettin Can Bulat, Avukat Eyüp Sabri Can Bulat konuklarımız. Vasiyetname konusunu işliyoruz. Aklınıza takılan her türlü hukuka dair sorularınızı da bekliyoruz. Aynı zamanda bizlere elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. avukatlarasor.blogspot.com ve hukuksaati@trt.net.tr. Efendim, noterde bir vasiyetname nasıl yapılır? Noterde vasiyetname yapılması fazla bir masraf gerektirir mi? Kısaca bu konuları da açıklayalım.
Şimdi en önemli tarafı bence bu İpek Hanım. Çünkü vasiyetname yapacak olanlara ben yılların tecrübesi olarak hep noterde yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü noterde yapıldığı zaman biliyorsunuz resminiz yapıştırılıyor. Ondan sonraki prosedür çok güzel çalışıyor. Yalnız notere de giderken böyle telefon mu gelmiş?
Bir telefonumuz onu alalım, gelmiş.
Notere sonra gidelim. Olmaz mı? Evet.
Efendim merhaba, hoş geldiniz. Fransa'dan dinleyicimiz telefon hattımızda bulunuyor. Hoş geldiniz.
Merhaba efendim, hoş bulduk, teşekkür ederim. Hanımefendi Mustafa Özcamuzcu, Sayın Bedrettin Bey ve Sabri Bey'e selam ve saygılarımı sunuyorum. Biraz tanıyorum onları, bürolarında ziyaret etmiştim.
Öyle mi efendim?
Soracağım soru, vasiyetname sadece noter huzurunda yapılırsa mı geçerli?
Peki efendim, sorunuzu anladım. Hemen cevap vereyim Mustafa Bey.
Çok teşekkür ediyorum.
Bizi tanıyanlara lütfen selamlarımızı iletin. Madem görüşmüşüz. Peki efendim, Notices Radyo'dan dinleyiniz. Şimdi Mustafa Bey haklı. Sadece noterde yapılırsa mı geçerli diyor. Biraz önce 3 tane çeşidi olduğunu söyledim. El yazısı vasiyetnameyle de yapılırsa geçerli. El yazısı vasiyetnamenin kısaca özelliği şudur. Vasiyetnameyi yapan kişi bulunduğu yerin tarifini yapacak. Mesela ben şimdi yapacak olsam desem ki ben şu anda Ankara'da oranda TRT binası içerisinde dış yayınlardaki stüdyoda bulunuyorum. Öyle. Ondan sonra Filanoğlu Bedrettin Can Bolat, tarih saat var. Buna göre bulunduğunuz yeri belirteceksiniz ve tamamen el yazısıyla yazıp imzalayacaksınız. Bu geçerli. Ama el yazısıyla yapılan vasiyetnameleri de saklamak zordur. Benim müvekkilim bana bir tane vasiyetname verdiydi. O zaman demir kasa var, koyduk. Her sene vasiyetnameyi götürüp böyle geliştiririz. En sonunda sahibini çağırdım. Dedim ki arkadaş sen bana bıraktın ama biz de öleceğiz bir gün. Bu vasiyetnamen kalacak. Götür çare. Notere el yazısıyla yazdığınız vasiyetnameyi götürüp veriyorsunuz, saklanmak üzere diyor. Aynı şekilde. Mustafa Bey'e cevabımız bu. Eğer el yazısıyla usulüne göre yapmışsa notere veya konsolosluğa verebilir, saklanmak üzere olur. Cevap bu kısaca. Şimdi geçelim noterdeki vasiyetnameye. Süremiz çok azaldı.
8 dakika.
Evet. Şimdi noterdeki vasiyetname çok önemli dedim ya İpek Hanım. Şundan dolayı önemli. Oraya giderken insan çok düşünmeli. Yani bir mektup yazar gibi selam eder, gözlerinden öperim de olmuyor bu iş. Hayatının muhasebesini yapıyorsun ve öyle bir şey yapıyorsunuz ki artık ben öldükten sonra diyorsunuz. Artık geri dönüş, düzeltme falan çok zor. Neyi istiyorum, neyi istemiyorum? Çoluğunu, çocuğunu, akrabanı hepsini bir tartıyorsun. Kim hak etti, kim hak etmedi. Bunları değerlendirdikten sonra neyi vereceksen, ne yapacaksan onunla ilgili tapu bilgileri. Mesela şu ada parsel numarada şu daire mi? Filan bankadaki şu hesabı mı? Gibi. Şu numaralı araba mı? Neyse bırakmak istediğiniz şeyler, arzularınız. Veya evlatlarım bana şöyle bir mezar yaptırsın, olur. Bana arkamdan mevlid okutsun, olmaz mı? Bunlar olur. Benim için hayır yapsın. Hasenat
dondurma
yapsın.
Yedirsin, helva yedirsin.
Ferruhan'ın burada vasiyeti öyle. Var.
Yani yaz olursa dondurma, kış olursa helva diyor.
Eşim öyle diyor. Ferruhan'ım diyor ki Bedrettin Bey benim vasiyetim diyor. Yaz olursa bütün çocuklara dondurma, kış olursa herkese çikolata diyor. Yazdık bir şey. Böyle.
Allah
şimdi bu vasiyetnamelerini yazdırır güzelce notere. Ondan sonra da noter bunu kapatır gerçekten. Kimsenin haberi olmaz. Sadece yapanın haberi var. Nüfusa haber verir. Der ki bu şahsın bizde vasiyetnamesi vardır. O şahıs Allah gecinden versin öldüğü zaman nüfusa ölüm şerhi konuyor biliyorsunuz. O şerhi görüyor nüfus memuru, notere haber veriyor. Diyor ki siz diyor bu vasiyetname yaptı dediğiniz şahıs öldü, biz size bildiriyoruz diyor. İşte o zaman noter o şahsın öldüğünü öğrenince vasiyetnameyi yine açmadan doğruca götürüyor, kendi hakimine teslim ediyor. Sayın hakimim diyor, bu vasiyetnameyi yapan şahıs ölmüştür, ben de size getirdim, buyurun diyor. Hemen vasiyetname siciline kaydediyor. Hakim bir ay sonra onun nüfus kaydını getirtip mirasçılarını toplayıp onlara vasiyetnameyi okuyup itiraz edip etmediklerini soruyor. Sonucu itibariyle noterde vasiyetname çok pahalı değildir. Yalnız şöyle yapılırsa, örnek veriyorum. Derse ki benim filan yerde bir dairem var, 600 milyar lira. Oraya aha, yaz deyince arkasından filan banka hesabım var 500 milyar deyince noter diyor ki ooo diyor, 600 oradan 500 oradan bitiriliyor. Ona göre harç alıyor. Ama öyle değil. Şu ada parseldeki şu numaralı dairem dediniz mi para yok orada. Şu bankalardaki hesabım dedirse orada da miktar yok. O zaman 5-600 lirayla ne yapabilir? Yapabilir. Tavsiye ederim. Evet. Sabri Bey çok mu konuştuk? Bazen Sabri Bey'in süresine tecavüz
aslında
ediyoruz.
Aslında mal da şart değil. Ben kendi hayatımdan da örnek vereyim. Şimdi şey yapınca eskiden kendi bir vasiyetim vardı.
Tabii var mıydı beyefendi? Vardı. Benim haberim yok.
Ama şimdi komik. Mal yok, vasiyetim vardı. Ben böyle Kutat Kubilik gibi yazmışım. Şimdi evlenince tabii yasal mirasçı girdi işin içine hatun. Ben dedim ki bir daha oturayım yazayım. Zaten topu topu bir notebook, birkaç ruhsatlı tabanca var. Ona göre yeniden bir tanzim ettim. Şimdi mal yoksa bile arkanızdan söylemek istedikleriniz varsa gene bir rahat rahat yazmakta fayda var yani.
Nasihat?
Böyle öyle vallahi şey. Mal yok söylemek
istediğim şey. Ama bazı insanlara mesajlarınız vardır. O gene gider, sahiplerini bulur.
Evet. Buyurun. Buyurun.
Siz buyurun beyefendi.
Estağfurullah. Spikerimiz buyursunuz da. Madem sorular şaşırdı. Buyurunuz efendim.
Soruyu ben sorayım. Vasiyet yapan kimse mal varlığını istediği gibi istediği şahıslara bırakabilir mi? Bunun şartları da var mı Sabri Bey?
Şimdi vasiyet yapan böyle canı kime isterse bırakamaz. Şöyle bırakamaz. Yasal korunmuş miras hisseleri var.
Evet.
Saklı pay, mahfuz hisse deniyor bizim okuduğumuz tarihteki şeyle. Biz de yaşlanmışız artık. Öyle, gerçi sizin saçlar kadar artmadıysak.
Sen öyle söylersen biz ne yapalım? Senin yaşının iki katı, benim 72 oldu. Bu daha 35. Biz de yaşlanmışız derse ne olacak halimiz? Buyurunuz devam.
Siz kitabe gibi duruyorsunuz efendim. Şimdi öyle olunca burada yasal korunmuş hisseler var. O hisseler örneğin işte 1/2 örnek veriyorum. Onu korumak kaydıyla onun dışında kalan hakkı canının istediği yere kuruma, Mehmetçik Vakfı'na örnek veriyorum. Çok oldu öyle.
Çok yaptı.
İşte evet. Gazi ve şehitlerimiz ya da canı nereye istiyorsa o kurumlara ya da o derneklere bağışlayabilir. Bunda kimsenin haberi olmuyor. Bağışladığınız yerde siz vefat edinceye kadar haberi olmuyor. Evet. Yani şartlı bağış.
En güzeli aslında.
En güzeli de o. Bence dünyadan gitmeden. Hatta konuyla çok alakası yok ama bu organ bağışı da o açıdan güzel bir şeydir. Cebinizde bir kimlik taşıyorsunuz. Allah gecinden versin. Ölünce o başkalarının işine yarayabilecek kısımlarınız sizden alınıyor. Çok güzel bir şey. Bu da vasiyetnamede bunun gibi bir şey olabilir yani. Buyurunuz.
Son iki dakika kaldı. İsterseniz ben son bir şeyler söyleyeyim.
Buyurunuz. Tabii ki.
Şimdi İpek Hanım, bugünkü konuştuğumuz vasiyetname aslında inanın çok uzun bir konu. Ama özü itibariyle şunu söyleyebilirim. Ölmeyen insan yok, öyle mi? Milyarlarca insan doğuyor, ölüyor. Bu bir sonuçtur. Ne yapsanız oradan kurtuluş yok. Her nefis ölümü tadacaktır demiş. Öyle olunca bence vasiyetname çok iyi bir şeydir. Nedeni şu. İnsanlar maalesef büyük bir oranda menfaatçi oldu. Evlatlar da buna dahil. Köprüyü geçiyor. Onun için bazı insanlar şimdi evladına sağken diyor ki ben diyor bunlar benden sonra kavga ederler diyor. En iyisi kavga ettirmeden her şeyi paylaşayım diyor. Hatta geçenlerde yayında da biri sorduydu. Bedrettin Bey dedi ben malımı mülkümü her şeyimi verdim çocuklara dedi. Çocuklar beni unuttu artık dedi. Unutur niye, köprüyü geçti artık. Ne kadar kötü. Onun için insanlara şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki evladınız olabilir, yakın akrabanız. O zaman yapacağınız şu. Sizin hayatta kalabileceğiniz şekilde insan hasta olur, usta olur, bir şeyler olur. O garantinizi sağlayacak şekilde malınızı elinizde tutunuz. Ondan sonrasını veriniz. Aksi takdirde senin oğlun da iyi olabilir, kızın da iyi olabilir. Ama evlendikten sonra öyle olmuyor. Senin şimdi oğlum iyi diyorsun, evlendiği kızı gece ona yastık müftüsü diyorlar. Sabaha kadar kulağına bir neşriyat yapıyor, değişiyor. Hele malı aldıysa tamamen
o
da, işte değişiyor.
O yeni öğrendik. O
öyle öyle ona yastık müftüsü denir, sabaha kadar onu değiştirir. Uzatmadan vasiyetnameyi yapsın ama söylediğim gibi malı da verirken çok dikkat etsin. Dünyanın bin bir hali var. Süremiz doldu galiba, evet. Biz çok konuşuyoruz. İnşallah önündeki programlarda hep böyle değişik konular anlatacağız İpek evet. Hanımcığım. Böyle söyleyeyim efendim.
Dinleyicilerimizi bekleriz aslında. İnşallah. Her cuma bu yayınlardan saatte hukuk saatini işliyoruz. Yayından evet. sonra da bizlere sorularınız varsa ulaşabilirsiniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için sağ olunuz. Avukat Bedrettin Canbolat ve Avukat Eyüp Sabri Canbolat konuklarımız da değerli dinleyicilerimiz. Hukuk saatinin sonuna geldik. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı saatte 14.05'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Hukuk Saati.